Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimul Enbiya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Azar 1399, Hicri Kameri 29 Rebiusani 1442 ve Miladi Takvimle 15 Aralık 2020 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eşel'e birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, sanat tarihi ve epidemik hastalıklar ve İranlı Başarılı Bayanlar adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Rouhani, zalimce yaptırımların son bulması gerektiğini bildirdi. Amerika, İran aleyhinde yaptırımlara devam ediyor. İranlı iki kişiyi de yaptırım listesine aldı. Amerika'da eski yetkili ve şahsiyetlerden 50 kişi Amerika'dan nükleer anlaşmaya dönmesini istedi. Şehriyari, Filistin meselesinin İslam ümmetinin canlılığını ve dinamizmini gösterdiğini söyledi. Amerika, Türkiye'ye S-400'den dolayı yaptırım kararı aldı. Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran'a karşı zalimce yaptırımların son bulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani dün öğle saatlerinden sonra yerli ve yabancı gazeteciler ve basın mensuplarının katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Rouhani konuşmasında İran hükümetinin zalimce yaptırımların son bulmasının gecikmesine izin vermeyeceğini temasla Amerika'da yeni hükümetin iktidara gelmesiyle durumun değişeceğini ifade edip Amerika'nın şimdiki başkanı da kalsaydı yine durum değişecek dediği konuştu. Nükleer anlaşmayı canlı tutmanın ve bölge istikrarı için işbirliğinin İran İslam Cumhuriyeti için oldukça önemli olduğunu belirten Rouhani, Trump'ın uluslararası arenada İran'a karşı başarılı olmamasının İran'ın başka ülkelerle işbirliği ve koordinasyonu olduğunu kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya ve Çin dahil tüm ülkelerle ilişki peşinde olup Amerika ve komşularıyla da iyi ilişki kurmak istediğini söyleyen Rouhani, sözlerinin devamında İranlı ünlü bilim insanı Şehit Muhsin Fahrizade suikastının Trump'ın uğursuz hükümetinin son günlerinde bölgeyi savaşa sürüklemek isteyenlerin işi olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de okuduğu şiir hakkında ise Ruhani şunları kaydetti. Bizim için önemli olan konu Türkiye Dışişleri Bakanı'nın İranlı mevkitaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Sayın Erdoğan'ın bu şiiri özel bir amaçla okumadığını belirtmesidir. Ayrıca Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi de bu konuyu onayladı. Söz konusu şiir okunduğu yere göre farklı anlamlar taşıyabilir. O şiir İran'da bir anlam, yurt dışında ise başka bir anlam verebilir. Gerçek şu ki Türk yetkililer bize şiirin art niyetle okunmadığını söylediklerini ve ayrıca Sayın Erdoğan'ın Bakü'de yaptığı konuşmada Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ve bütün bölgenin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgu yaptığını görüyoruz. O konuşma bir bütün olarak dikkate alınmalıdır. Yani sadece özel bir kısmına bakmamak lazım. Erdoğan o şiiri okumakla Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından mutlu olduğunu dile getirmek istemiştir. Sayın Erdoğan, Hafız ve Mevlana'dan çok şiir okur. Kendisini tanıdığıma göre İran toprak bütünlüğüne hakaret ettiğini düşünmüyorum.
Beyaz Saray'ın İran karşı siyasetleri devam ederken Amerikan Hazine Bakanlığı yayınladığı bildirdi. İki İranlıyı daha yaptırım listesine aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı hiçbir delil göstermeksizin söz konusu iki kişiyi İran İstihbarat Bakanlığı ile irtibatlı olduğunu ileri sürdü. Amerikan Hazine Bakanlığı bildirisinde İranlı iki kişinin Amerikalı casus Robert Levinson'un kaçırılması ve tutuklanmasında rollerinin olduğunu ileri sürdü. Bu arada Amerikan Hazine Bakanı yayınladığı bildirdi. İran'ın söz konusu Amerika'nın bulunması için verdiği yardım sözünü yerine getirmediğini iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri her zaman yaptıkları açıklamalarda Amerikalı Levinson'un İran mahkemelerinin hiçbirinde hukuki veya ceza davasının olmadığını bildirdiler. İran Dışişleri Bakanlığı daha önceleri yaptığı açıklamada Levinson'un yıllar önce İran'dan ayrıldığını bildirmişti. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun eski ajanı Robert Levinson 2007 yılında İran'dan bilgi toplamak amacıyla İran topraklarına girmiş, daha sonra kaybolmuştu. 2007 yılında İran'da bilgi toplama sırasında kaybolan emekli görünümündeki söz konusu FBI ajanıyla ilgili Associated Press Haber Ajansı Aralık 2013'te verdiği haberde onun onaylanmamış bir proje dahilinde CIA için çalıştığını bildirmişti.
İçlerinde eski yetkililerde olmak üzere 50 Amerikalı şahsiyet, yayınladıkları bildiride Amerika'nın gelecek yönetiminden İran'la varılan nükleer anlaşmaya dönülmesini istedi. Fars Haber Ajansı'na göre bildirdi, Amerika'nın sonraki hükümetinden nükleer anlaşmaya dönülmesinin İran'la çatışma ihtimalini azaltacağına yer verildi. Bildirdi, adı geçenler Beyaz Saray yetkililerinin İran karşıtı siyasetleri ve vaatlerini yerine getirmemelerine değinmeksizin bir sonraki Amerika yönetiminden İran'la resmi irtibatı hayata geçirmesini istedi. Bildirdi, Amerika ve Siyonist İsrail casusluk ve terör örgütlerinin İranlı nükleer ve savunma bilimci Muhsin Fahrizade'nin şehit edilmesindeki terör girişimindeki rollerine değinilmeksizin bu meselenin çatışma tehlikesini arttırdığı ileri sürüldü. Bildiriyi imzalayanlar arasında ırkçı İsrail'in işgalindeki Filistin topraklarında Amerika Büyükelçiliği yapan 5 kişinin ismi Chuck Hagel gibi tanınmış Amerikalı düşünürler de bulunuyor. Bilindiği gibi Amerikan Başkanı Trump, Beyaz Saray'a girer girmez başta İran'la imzalanan nükleer anlaşma gibi uluslararası çok sayıda anlaşmaları tanımayarak bu anlaşmalar ve kuruluşlardan çıktığını bildirdi.
İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Ali Bakırken'i Amerikalılar İranlıları sahte iddialarla rehin alarak İran cezaevlerinde tutulan Amerikan vatandaşlığı olan suçlularla İranlıları takas etmeye çalışıyorlar dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Bakırken'i 15 İran vatandaşının Amerikan hükümeti tarafından rehin alındığını belirterek rehin almak Amerikan rejiminin terör kimliğinin bir parçasıdır dedi. Bakırken'i İran yargısının diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde İranların bireysel ve toplu haklarının gerçekleşmesi için çaba göstereceğini ve böylece İranların haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin önüne geçeceğini söyledi. İranlı yetkili ayrıca Amerika'nın İran aleyhinde zalim ve kanun dışı yaptırımlarına da temasla, Amerika her ne kadar bu kanunsuz yaptırımları İran'a karşı uygulasa da nükleer anlaşmanın tarafı olan Avrupa ülkelerinin Amerika'nın siyasetlerinin peşinden giderek yaptırımları yürürlüğe geçirmesi asla kabul edilemez. Zira nükleer anlaşmada Avrupa ülkeleri Amerikan yaptırımlarına karşı çıkmışlar ve İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde iktisadi çıkarlarının temin edilmesini garanti etmişlerdi, dedi.
İslam mezheplerinin yakınlaşması, Dünya Kurultayı Sekreteri Hamid Şehriyari, baştan günümüze Filistin meselesi İslam ümmetinin canlılığını ve dinamizmini göstermektedir, dedi. İSNA'nın haberine göre Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, video konferansı yoluyla düzenlenen Diriliş Alimleri Dünya Konferansı 6. oturumunda yaptığı konuşmada, "Diriliş mücadele olmadan yaşam olmaz. Çünkü mücadeleden yoksun bir toplum, Yüce Allah'ın insanların ruhuna aşıladığı diriliş özelliğini kaybeder," dedi. Hamid Şehriyari, beşeriyet düşmanlarının bütün gizli ve açık çabalarının bu tabii bağışıklığı zayıflatmak ve İslam ümmetine saldırı zemini hazırlamaya yönelik olduğunu söyledi. Şehriyari, direniş alimlerinin zorluklar karşısında başarısız olmaması için camiaya yaşam ruhunu aşıladıklarını belirterek şöyle dedi. Direniş alimleri birlik, beraberlik ve dayanışma hamilerindir ve direniş alimleriyle düşmanlık yapanlar kesin yenilirler. Hamid Şehriyari, direnişin sesinin gür çıktığı zaman vahdet ve dayanışmanın da sesinin gür çıkacağını söyledi.
Tebrizi şair ve yazarlar, Türkiye'nin pantürkizm ve İran karşıtı ayrılıkçıları destekleme politikasına son vermesi çağrısında bulundular. Tebrizi şair ve yazarların ortak bildirisinde Türkiye'de İran karşıtı bölücü çevrelerin faaliyetleri ve pantürkistler ve ırkçıların destekleri ve kavimler arasında nefretleri ve İran'la kaçan unsurların istihdamı Türkiye medyasında hangi boş siyasetler üzerine sürdürülüyor sorusu dile getirildi. Bildirdi. Ayrıca Karabağ'daki son savaş, tekfirler gibi çevrelerin yoğun varlıklarını, İran sınırı ve meskuni yerlerini roketlerin defalarca isabet etmesi, Türkiye'de sınırların değişmesine dair gayri resmi açıklamalar, Karabağ Savaşı adı altında başka hedefleri gütmektedir cümlesine yer verirken bu durumdan duyulan kaygı dile getirildi. Tebrizli şairler ve yazarların bildirisinde Müslümanların uyanarak İslam ülkelerinin gücü ve birliğinin güçlendirmesi hedefinde olmaları, İslam ümmeti içinde her türlü ayrılık ve ihtilaftan uzak durmaları zarureti dile getirildi. Bildirde İran ve Türkiye arasında başta yaptırımlar dönemi olmak üzere iktisadi işbirliklerine de temasla son yıllarda ekonomik işbirliği sebebiyle büyük İran'ın bütünlüğüne yönelik sözlü saldırıyı görmezden gelmek ne anlama geliyor cümlesine yer verildi.
Tahran Radyosu'ndan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Amerika, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Amerika Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanlığı, Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir ve başkanlık yetkililerinden Mustafa Alperdeniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik ve Silahlanmayı Önleme Müsteşar Yardımcısı Christopher Ford, Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yaptırımların başkanlığa Amerika'nın ürün ve teknolojiler için ihracat lisansı ve yetkililerinin verilmesinin yasaklandığını kaydetti. Ford, Amerika Mali Kuruluşları'ndan 12 aylık vadede Savunma Sanayi Başkanlığı'na 10 milyon dolardan fazla kredi tedarik edilmesinin yasaklandığını, İhracat İthalat Bankası Exim Bank'ın Savunma Sanayi Başkanlığı'na kredi desteğinin kesildiğini ve uluslararası mali kuruluşlarında kredi vermesinin engelleneceğini ifade etti. Ford, yaptırımların son zamanlarda Avrupa Birliği zirvesinde görüşülen yaptırımlarla bir ilgisinin olmadığını ve sadece Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin olduğunu kaydetti.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika tarafından Türkiye Savunma Sanayi'nin yaptırım listesine alınmasını çok büyük hata olarak niteledi. Mecliste konuşan Çavuşoğlu, biz artık Türkiye olarak gerektiğinde oyun kurucuyuz ama yeri geldiği zaman da ülkemizin çıkarlarına karşı oyun kuranların oyunlarını bozuyoruz. Güçlü olmak ve kendi hikayemizi yazmak zorundayız dedi. Dışişleri Bakanlığı da S-400 yaptırımları konusunda yaptığı yazılı açıklamada Amerika'nın Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz ifadesine yer verdi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter mesajında Türkiye savunma sanayi alandaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek dedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Amerika'nın Türkiye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek Amerika'nın Türkiye yaptırım uygulaması uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür dedi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine Avrupa Birliği'nden başka kapılardan medet umuyor dedi. Hulusi Akar, Yunanistan'ın naftexleri ile ilgili olarak bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine aykırı dedi. Akar ayrıca Türkiye ile görüşmek yerine Avrupa Birliği'nden başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım ifadelerini kullandı. Akar S-400'lerle ilgili ise S-400'ler F-35 ile olan etkileşimi neyse bunu çözmek için biz Amerikalılarla NATO'nun da dahil olduğu ortamlarda konuşmaya, görüşmeye, bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu tekrar tekrar söylemeye devam ediyoruz dedi. Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle getirdiği yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 9.2 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
Türkiye'de son 24 saatte 204.289 COVID-19 testi yapıldı. 29.617 kişinin testi pozitif çıktı. 229 kişi hayatını kaybetti. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %2,9, yatak doluluk oranı %55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %73,7, ventilatör doluluk oranı %41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise %99,9 olarak gerçekleşti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Haseke halkının ve çevredeki yerleşim birimlerinin sularını yeniden kesmesini kınayarak bu girişimin savaş cinayeti olduğunu bildirdi.
Siyonist rejim bu sabah yine Gazze şeridini hedef aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Siyonist rejim topçuların Gazze şeridinin merkezindeki Jahr el-Dik bölgesini hedef aldığını bildirdi. Saldırıda bir konutta hasar meydana geldi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, 2021 yılında en az 5 milyon Yemenlinin kıtlıktan sadece bir adım uzakta olacağı konusunda uyarıda bulundu. FAO, 2021'de yaklaşık 50 bin Yemenlinin açlıktan öleceğini tahmin ediyor. Bilindiği gibi Suudi Arabistan, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı ülkelerin desteğiyle Mart 2015'ten bu yana Yemen'e askeri saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda en az 16 binden fazla Yemenli sivil hayatını kaybetti. 10 binlerce kişi yaralandı. Milyonlarca Yemenli evinden barkından oldu.
Dün toplanan Amerika Seçiciler Kurulu Demokrat aday Joe Biden'i Amerika'nın 46. başkanı olarak resmen onayladı. Amerika'daki 50 eyalette Seçiciler Kurulu'nu oluşturan 538 delege dün 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından ülkenin başkan ve başkan yardımcısını resmi olarak seçmek üzere toplandı.
Ve son haberimiz, İran Gümrük Genel Müdürlüğü Sözcüsü Seyit Ruhullah Latifi son 8 ayda İran'dan 22 ülkeye 1213 kilo havyar ihraç edildiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Bolivya Büyükelçiliği'nin Tahran'da yeniden açılışı etrafında. Bolivya'da yaşanan siyasi gelişmeler ve bu ülkede sosyal partinin olan Luis Arce'nin Cumhurbaşkanlığı döneminin başlaması, ayrıca eski Cumhurbaşkanı Evo Morales'in sürgünden dönmesi ardından Bolivya iç ve dış arenalarda ilişkilerini yeniden düzenleme yönünde adım atmaya başladı. Bu çerçevede İran'la ilişkilerini yeniden kurmaya başlayan Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Mayata, kimi bölge ve dünya ülkeleriyle ilişkilerini tekrar düzenlediklerini, Tahran'da da büyük elçiliklerini açmak istediklerini belirtti. Bolivya Dışişleri Bakanı Mayata, kabinesinde bulunduğu hükümetin Meksika, Küba, Arjantin, Nikaragua ve İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri yeniden kurmak istediğini ve İran'daki büyük elçiliklerini tekrar açtıklarını belirterek bu girişimin Amerikan hükümetinin siyasetlerine karşı atılan en önemli adım olduğunu bildirdi. Bolivya son bir yıl içerisinde çok köklü siyasi gelişmeler yaşamıştır. Amerika destekli yumuşak darbe sürecinde Evo Morales'in iktidardan uzaklaştırılıp Anes'in iktidara getirmesinin ardından Bolivya'nın siyasi yaklaşımı da Washington'a paralel olarak yürütülmeye başlamıştı. Amerika tarafından desteklenen ve siyasetinin etkisinde kalan Anes, Bolivya'nın bölgede Venezuela gibi solcu ülkeler, ayrıca Amerika'nın sömürgeci ve emperyalist siyasetlerine karşı adalet talep olan İran İslam Cumhuriyeti gibi dünyanın diğer ülkeleriyle ilişki düzeyini düşürerek kesmişti. Anes'in tüm vaatleri ve Washington'un da ona verdiği tüm desteklere rağmen son bir yıl içerisinde Bolivya'daki siyasi ve iktisadi durum iyileşmedi. Bolivya halkı ise kader belirleyici bir seçimde Amerikan destekli hükümeti iktidardan uzaklaştırdı. Tabii daha önce de hükümet üyelerinin birkaçının istifasıyla yalnızlaşan ve tecride sürüklenen Anes seçimlere katılmadı. Bu kez Bolivya halkı eski Morales hükümetinde ekonomi bakanı olarak görev yapmış Sosyalizme Doğru Partisi adayı Luis Arce'yi kesin zafere ulaştırdı. Yeni Bolivya Cumhurbaşkanı zaferinin ilk günlerinde ülkenin siyasi ve ekonomik yaklaşımındaki değişiklikten ve İran gibi ülkelerle dostane ilişkilerin güçlendirmesinden bahsetti. Bolivya'nın yeni Cumhurbaşkanı tanıtılması töreninde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in varlığı iki ülke yetkilileri için siyasi ve iktisadi ilişkilerin güçlenmesini vurgulamak için bir fırsattı. Luis Arce'nin yaptığı açıklamada Tahran ve Caracas ile diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını duyurmasına ilaveten Anes liderliğindeki önceki geçici hükümetin zarar verdiği veya zayıflattığı diplomatik ilişkileri canlandıracaklarını da belirtti. Barış için Kadınlar Örgütü'nün kurucularından Benjamin ise bu hususta şöyle yazdı. Amerika desteğiyle dünyanın farklı köşelerindeki ülkelerde hükümetlerin değişmesi alandaki uzun tarih çerçevesinde bir ülke halkının bu kadar kararlı ve demokratik olarak Amerika'nın kendi yönetimini dayatma çabalarını suya düşürdüğü çok az görülen bir durumdur. Şimdi Bolivya'da resmen yeni bir siyasi süreç başladı. Bolivyalı yetkililer sadece İran'la ilişkilerin sağlandığını ve ülkenin Tahran'daki büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurmakta kalmadı. Aynı zamanda bunu Amerikan siyasetlerine karşı bir adım olarak da nitelendirdi. Bu bağlamda Bolivya'nın yeni Cumhurbaşkanı Arce adalet ve siyasi eşitliği sağlamak için yabancı egemenliğine ve müdahalesine karşı sağlam duracağını vurgularken Bolivya'da ekonomik, sağlık, eğitim ve tüm alanlarda gelişmeye odaklanacağını belirtti. Görünen o ki Tahran ile La Paz arasındaki ilişkilerin güçlendirmesi bu yönde atılmış bir adımdır.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika yapılan en büyük siber saldırısı konusunda. Amerika en büyük siber güçlerden biri olarak son yıllarda rakip ve karşı ülkelerin siber altyapılarını çökertmek ve bilgilerini çalmak amacıyla birçok siber saldırı gerçekleştirmiştir. Buna rağmen şimdi de bu büyük siber güç bizzat siber saldırılara uğramıştır. New York Times gazetesine göre bilgisayar korsanlarının Amerika Hazine Bakanlığı'na düzenledikleri saldırı son 5 yılın en karmaşık ve belki de en büyük siber saldırılardan biri olarak kabul edilebilir. Trump yönetimi pazar günü yabancı bir yönetim adına faaliyet yapan bilgisayar korsanlarının hazine ve ticaret departmanları da dahil olmak üzere hükümetin bir dizi önemli ağlarına sızdığını ve e-posta sistemlerine erişim sağladığını itiraf etti. Geçen ay Trump tarafından başkanı kovulan Amerika İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik Kurumu da siber saldırılarının hedefi oldu. Washington Post gazetesi siber saldırıdan Rus hükümetine bağlı olduğu söylenen Cozy Bear hacker grubunun sorumlu olabileceğini iddia etti. Washington'daki Rus Büyükelçiliği ise bu iddiaları şiddetle yalanladı. Sızma açıklamaların ardından Amerikalı yetkililer, diğer devlet kurumlarının da son 5 yılda federal sistemlere belki de en büyük saldırı olan söz konusu saldırıya hedef olup olmadıklarını araştırmakta olduklarını belirttiler. Yapılan siber saldırı Trump yönetimini şaşırtmış da görünüyor. Aslında Amerika her zaman bir siber güç kurarak karmaşık mekanizmalar oluşturmakla siber saldırılara karşı büyük ölçüde güvenli olacağına inanmıştır. Ancak şimdi Washington bir dizi önemli federal kurumun hedef alındığı en büyük siber saldırılardan biriyle karşı karşıya. Beyaz Saray dünya çapındaki siber saldırıların önemli bir kısmından sorumludur. Siber ortamının önemi göz önüne alındığında Washington'un bu alanda daha yeni stratejiler geliştirmeye ve uygulamalara başvurmak istediği söylenebilir. 20 Eylül 2018'de Amerika Başkanı Donald Trump 15 yıl sonra ilk Amerika Ulusal Siber Strateji Belgesini imzaladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Dönem Danışmanı John Bolton'a göre yeni Amerika siber güvenlik stratejisi Amerika'yı hedef alan herhangi bir ülkeye saldırgan bir yanıt verilmesini gerektiriyor. Bolton ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı siber faaliyetlerde bulunan herhangi bir ülke bizden saldırgan ve savunmacı bir şekilde yanıt vermemizi beklemelidir dedi. Yeni Amerika siber stratejisinin önemli ve ayırt edici bir yönü, agresif siber operasyonlara yaptığı vurgudur. Barack Obama yönetimi, siber saldırıların gerçekleştirilme yöntemlerine dair kısıtlamalar getirmiş olsa da, Trump yönetimi siber stratejisindeki bu kısıtlamaların çoğunu kaldırdı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika siber güvenlik yaklaşımında bir değişiklik yaparak federal kurumlar için kendilerini ve gizli bilgileri korumak, ayrıca dış tehditlere karşı nasıl korunacaklarına dair yeni yönergeler çıkarttı. Aynı zamanda 2018'de Amerika siber saldırı stratejisinin açıklanması aslında Amerika'nın siber saldırılar dahil dünyanın birçok noktasında siber girişimde bulunması için bir yapı oluşturdu. Amerikalılar İran'ın nükleer tesislerini Stuxnet kötü amaçlı yazılımıyla siber saldırıda bulunduğu gibi düşmana ve rakibe karşı bir siber saldırı başlattıklarında bunun haklı ve meşru olduğunu düşünürken karşı taraftan benzer bir saldırıya asla müsamaha göstermeyeceklerini ispatlamışlardır. Ancak unutmamak gerekir ki siber saldırılar Amerika'nın düşmanları tarafından da etkili bir şekilde kullanılabilen iki ucu keskin bir kılıç gibidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Azer 1399, Hicri Kamer'i 29 Rebiyusani 1442 ve 15 Aralık 2020 Salı. ...23 yıl önce bugün Hicri Şems'i 25 Azer 1376'da İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk dış yayınlar televizyon kanalı olan Uluslararası Seher Kanalı sınırlı zamanlarda Arapça, Azerice, Bosna, Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Urdu dillerinde toplam 19 saat ile yayın hayatına başladı. ...55 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 29 Rebiyusani 1387'de hadis ilminin önde gelenlerinden Muhammed Abdullah bin Bohlul vefat etti. Muhammed Abdullah bin Bohlul ünlü İmamiye muhaddislerinden olup hadisleri dinlemek için çeşitli seferler düzenledi. O ilk başlarda muteber hadisler nakletmeye çalıştı ancak başka hadisleri de rivayet etmeye başladı. Ve bu yüzden başkaları Bohlul'un söylediği hadislere güvenemediler. ...168 yıl önce bugün 15 Aralık 1852'de Fransız fizikçi ve kaşif Henri Becquerel Paris'e dünyaya geldi. Henri Becquerel 1902'de X ışınını keşfetmesinden dolayı fizik dalında Nobel ödülü kazandı. Bu fizikçi 1908'de hayata veda etti. ...64 yıl önce bugün 15 Aralık 1966'da çocuk sinemasının ünlü şahsiyeti ve dünyanın en büyük animasyon firmasının kurucusu Walt Disney hayata veda etti. 1901'de dünyaya gelen Walt Disney ilk çizgi film kahramanı olan Mickey Mouse 27 yaşındayken yarattı. Disney çeşitli çizgi film şahsiyetleri yaratmakla da yaşamı boyunca dünya çocukları ve gençleri için de güzel hatıralar armağan etti. Onun genelde sessiz karakterler şeklinde olan eserleri bu çizgi filmleri muhataplarına dünyanın özel bir dili olarak sunmaya çalıştı. Walt Disney aslında dünyanın en büyük animasyon üreticisi firmanın kurucusu sayılır. Halihazırda Walt Disney firması dünyanın en büyük animasyon firmalarının üreticisi firması sayılır. ...188 yıl önce bugün 15 Aralık 1832'de Eiffel Kulesi mimarı ve mühendisi Alexander Gustav Eiffel dünyaya geldi. Adı geçen mühendis büyük metal inşaatı projeleriyle ün kazandı ki şöhretini Eiffel Kulesi'nin yapımı ve Amerika'daki Özgürlük Kulesi'nin metal ve iç yapısını üretmesinden dolayı elde etti. ...45 yıl önce bugün 15 Aralık 1975'te sömürgeci İspanyol güçlerinin Afrika kıtasındaki Batı Sahra'dan geri çekilme süreci başladı. Afrika kıtasının kuzey batısındaki Sahra toprakları 18. yüzyıldan itibaren sömürgeci İspanyolların da bu topraklardaki varlığına tanık oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Her şeye karar veren Cumhurbaşkanlığı salgında kullanılmayan izinlerde topu bakanlığa attı.
Star.
Bakan Koca, ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor.
Yeni Asya.
Yahudi yerleşimciler yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 13 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde atanmış seçilmişe bağırır mı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 bütçesi mecliste komisyonda kabul edilmesinden sonra genel kurulda görüşülmeye başlandı. Bütçe görüşmeleri 18 Aralık'ta tamamlanacak. Meclis Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek bütçe maratonu yeni sistemin 3. bütçesi olacak. Muhalefet tarafından tükenmişlik, faiz bütçesi gibi isimlendirilen bütçe görüşmeleri günlük ortalama 12 saat sürüyor. Bu süre zarfında çalışmalara dezenfekte amacıyla ara verilirken tedbirler had safhada diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
AK Parti'nin ve İYİ Parti'nin genel başkanları milletvekili olmadığı için genel kurulda yoktu. MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli ise mecliste olmasına rağmen konuşmamayı tercih etti. 2021 bütçesinin geneli üzerine genel başkan düzeyinde sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP eş genel başkanı Mithat Sancar konuştu. Bütçenin genel kurulda görüşmelerinin başladığı pazartesi gününe Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları damga vurdu. Geçmişte bütçe konuşmalarının hararetini ve hareketliliğini bilen birisi olarak karşılıklı sataşmaların dışında görüşmelerin pek heyecanlı olmadığını söyleyebiliriz. Bunda genel başkanların konuşmaması da etkili oldu. 90'lı veya 2000'li yıllarda Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş'in genel başkan olduğu dönemlerdeki bütçe görüşmeleri günler öncesinden heyecanla beklenir ve konuşmalar günlerce siyasetin gündemini belirledi. Geçtiğimiz iki bütçede olduğu gibi bütçenin hem komisyonda hem de genel kurul görüşmelerinde hazırlanış şekli hep tartışma konusu yapılmaya devam etti. Bütçe daha önce Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır, meclise gönderilirdi. Yeni sistemde bütçe Cumhurbaşkanlığı hazırlıyor. Bu yüzden de muhalefet bütçeyi saray bütçesi olarak isimlendiriyor. İki yılını dolduran yeni sistemde her geçen yıl meclisin ve milletvekillerinin etkinliğinin azaldığı görülüyor. Oysa sistem getirilip milletin onayına sunulurken meclis güçlenecek, daha güçlü bir meclis olacak denilmişti. Ama geçen sürede görüldü ki meclis güçlenmedi. Koalisyon olmayacak denilmiş ama şu anda adı ittifak olsa da bir koalisyon var. MHP olmazsa AK Parti mecliste azınlığa düşecek ve hiçbir kanunu çıkartamayacaktır. Bakanlar milletvekilleri arasından seçilmeyip Cumhurbaşkanı tarafından atandığından meclis genel kuruluna giremez duruma düştü. Milletvekili arasından seçilen bakanların vekilliği de düştü. Bu durum milletvekillerinin milletin sorunlarını bakanlara aktaramamasına yol açtı. Bu eksiklik görülünce nöbetçi bakan uygulamasına geçilse de vekiller bakanla görüşmek için kuyruğa girmek zorunda kaldılar. Bütçenin görüşmeleri sırasında da sistemin aksayan ve işlemeyen yönleri sık sık gündeme getirildi. İktidar cenahından rehabilite edilecek denilmesine rağmen henüz bu dahi yapılmadı. Bütçenin genel kurdaki görüşmelerinin başladığı günden itibaren en çok tartışması yapılan konu, başta Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak üzere bakanların atanmış olmaları oldu.
Esfender Korkmaz 13 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Nereden Nereye başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünyada artık demir perde yok. Hangi sosyoekonomik sistem olursa olsun ülkeler arasında kalkınma yarışı var. Kalkınma diyorum çünkü kalkınma sosyal gelişmeleri de içine alır. İnsan refahı kalkınmayla sağlanır. Bu nedenle biz geçmiş ile bugünümüzü karşılaştırarak bu yarışta nerede olduğumuzu göremeyiz. Kalkınma yarışına bizimle eşit şartlarda başlayan ülkelere de bakmamız gerekir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu göstergelerin tamamı bu köşeye sığmaz. Bunların içinden insan refahı için 3 gösterge, fert başına gayri safi yurt içi hasıla, fert başına dış borç yükü ve ülkenin özgürlük durumudur. Seçilen ülkeler gelişmekte olan ve fert başına gayri safi yurt içi hasılası Türkiye'ye yakın olan ülkelerdir. Türkiye'de fert başına gayri safi yurt içi hasıla 2003 yılında da bugün de dünya ortalama fert başına gayri safi yurt içi hasılasının altındadır. Demek ki Türkiye şöyle büyüdü, böyle büyüdü diyerek algı yaratmaya çalışmak başımızı kuma sokmamıza benzer. İstikrarlı büyümek önemlidir. Türkiye cari açıkla büyüdü. Türkiye'nin ithalatı içinde yatırım malı ithalatı %13, ara malı ve ham madde ithalatı %76 ve tüketim malı ithalatı da %11 dolayındadır. İthalat yapmadan üretim yapamıyoruz. İthalatın bir kısmı borçla finanse ediliyor. Yani cari açık dış borçların artmasına neden oluyor. Eğer Türkiye ara malı ve ham madde ithal ederek değil, yatırım malı ve teknoloji ithal ederek büyüseydi, zaten cari açık bir süre sonra devam etmezdi. Dış borçla üretmek bugün büyümeyi arttırır ama potansiyel büyümeyi düşürür. Zira dış borç faizi ve ana para çıkışı kaynak çıkışı olarak yoksullaşma yaratır. Öte yandan başta söylediğimiz gibi insan refahı yalnızca fert başına büyüme göstermiyor. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, eğitim, sağlık gibi göstergeleri de katmak gerekir. Sistem yeni baştan kurmalıyız. Başkanlık sistemi yerine halkın siyasi tercihlerinin yansıdığı, lider sultasının olmadığı ve özgür irade kullanabilecek milletvekillerinin yer alacağı parlamenter sistem getirmeliyiz. Ancak ondan sonra hukuk reformu yapılabilir. Ancak ondan sonra kurumsal ve laik devlet düzeni kurulabilir. Ve ancak ondan sonra ekonomik ve sosyal planlama ile kalkınma sağlanabilir.
Akın Aydın 13 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde millet aşıya nasıl ikna edilir başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünya genelinde ve ülkemizde aşı tartışılıyor. Çıktı çıkacak derken birkaç ilaç firması üretime geçti. Ön siparişleri aldı. Bazı ülkelerde kullanmaya başladı. Ülkemizde de kendi aşımızı neden üretmiyoruz? Başlığı kelime anlamı, sağlıklı yaşamak için alınması gereken önlemlerin tümü sağlık koruma olan kurum olarak ise 1928 yılında açılan ve yerli aşı üretip dünyaya ihraç eden Hıfz-ı Sıha Kurumu neden kapatıldı sorusu altında eski Sağlık Bakanı ve AK Parti iktidarı çok çok anıldı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
O aşamayı geçtikten sonra aşıyı batıdan mı ithal edeceğiz, doğudan mı tartışması başladı. İktidar doğu dedi, Çin aşısı gelecek. Bu sefer fiyat tartışması çıktı. Sağlık Bakanı fiyatından dolayı değil, kalitesinden dolayı Çin aşısını tercih ettik dedi. Paralı mı olacak, bedava mı sorusunun cevabı en çok merak edilen konuydu. 5 maskeyi bedava dağıtamayanlar, aşıyı nasıl bedava yapsın diyenleri hükümet ters köşeye yatırdı, bedava dedi. Ardından aşı zorunlu mu olacak, tercihe göre mi tartışması. Hükümet zorunlu değil ama bu aşı olmadan bir başka şehre, ülkeye gidemezsin diyerek yeni bir demokrasi hukuk örneği gösterdi. Tabii sokaklarda aşı olacak mısınız sorusu soruluyordu. Sokak tedirgin, ne hükümete, ne bakana, ne de bilim kuruluna güvenmiyor. Bu güvensizliği onlar da görmüş olacak ki bilim kurulu üyelerinden, yanılmıyorsam Profesör Doktor Mehmet Yuva, aşının önemini anlatarak milletimizi ikna etmek için Diyanet'in devreye girmesini, hutbelerde aşı anlatılmasını, siyaset, spor ve sanat camiasının bu ikna çalışmalarına aktif katılması gerektiğini anlattı. Şaşırdım açıkçası. Bir değerli bilim insanı veri ile değil, başka kanallarla halkı iknaya gayret gösteriyorsa, demek ki bilim kuruluna da, açıklamalarına da itibar edilmiyor. Diğer taraftan bu açıklama güvensizliği pik yaptırdı. Neden? En az güvenilen 3 kurumdan biri olan Diyanet'e mi itibar edecek millet? Ya rakamlarla oynayan, alınması gereken tedbirleri önce para ekonomi diyerek alamayan iktidara mı? Yoksa her halleriyle milletten uzak bir hayat yaşayan spor ve sanat camiasına mı? Türk Tabipler Birliği'nden bir heyet, noter eşliğinde gelen aşılardan rastgele 700 numune alacak. Başta saray ve meclis eşrafını aşılayacak. Yan etki süresi gözlemleyecek ve ortaya çıkacak duruma göre vatandaşa sunulacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sanat tarihi ve epidemik hastalıklar.
Değerli dinleyiciler, epidemik hastalıkları ve tarih boyunca sanatçılara ilham kaynağı olmasını ele aldığımız programımızın 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Gerçi salgın hastalıkları tarih boyunca yazarlara ve sanatçılara sanat eserleri yaratmakta ilham kaynaklarından biri olmuş ve bazen ortak temaların işlenmesi söz konusu olmuştur. Ama buna karşın sanatçıların ideolojik, kültürel ve dini eğilimleri de bu kesimin epidemik hastalıklara ve insanların bu hastalıklara karşı duruşu da konuya bakışları üzerinde inkar edilemez etkileri olduğu da kesin bir gerçektir. Bugünkü sohbetimizde hastalıkların yeni mimari tarzlarının doğuşu üzerindeki tesirini gözden geçirmek istiyoruz.
Bugün aylardır süren ve halen devam eden gergin ve zor günlerin ardından korona sözcüğü dünyanın neredeyse tüm dillerinde ve kültürlerinde korku sözcüğüyle eş anlamlı hale geldiği anlaşılıyor. Hastalık korkusu, ölüm korkusu, kalabalık korkusu ve hatta açık havada nefes alma korkusu gibi. Koronavirüs hemen hemen tüm toplantıları ve sosyal faaliyetleri tatile sürükleyen, görünmeyen ufacık bir mahluktur. Şimdi ise herkes bu krizden sonra dünyanın hali ne olacağını kara kara düşünüyor. Acaba dünya hangi yöne gidecek? Devlet adamları, düşünürler, filozoflar, ekonomi uzmanları hangi eğilimleri önerecek?
Son günlerde ortaya atılan tezler ve teorilere bakıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını anlaşılıyor. Nitekim bilim adamları da bundan böyle bu virüs bizimle olacağını ve bu yüzden onunla bir arada yaşamaya alışmamız gerektiği uyarılarında bulunuyor. Bu arada bu tehlikeli ve sinsi virüsle mücadele etmek ve hatta bir arada yaşamak için tüm alanlarda gerekli tüm yeni tedbirlere düşünülmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle bu salgından sonra etkilenecek en önemli alanlardan biri mimari sanatı ve şehircilik sektörü olacağı söylenebilir. Nitekim tarihi de bakıldığında geçmişte de her pandemiden sonra insanların yaşam alanları ve evlerine mimarilerinde hatta sağlık merkezlerinde bir takım değişikliklerin yaşandığı ve sanatçılar da toplumun sağlık ve hijyen durumuna göre binaların inşaatında bazı değişikliklere gittiği anlaşılıyor.
Sanayi devrimi ve kırsal alanlardan fabrikalarda çalışmak üzere insan akını başlamasıyla birlikte beşeri toplumlarda epidemik hastalıklardan da yeni dalgalar hızla yayılmaya başladı. Sanayi devriminin başlarında kentsel alanlarda uygun kanalizasyon ve içme suyu tesisleri yoktu ve evlerin ve fabrikaların atıkları sokaklara ve caddelere boşaltılırdı. 1850'li yılların ortalarında uzmanlar koleranın başlıca kaynağı içme suyu olduğunu ispat etti. Ondan sonra uzun yıllar mimarların önerdikleri düşünceler ve planlar gerçekten mimari sanatından ziyade hastaların, hekimlerin, hemşirelerin, ölüm haberleri ve hastanelerin ve özellikle verem hastalarının yatırıldığı mekanlardan etkilenmişti. Nitekim 19. yüzyılın sonlarına doğru hekimler genç mimarlar ve inşaat mühendisleriyle işbirliği yapmaya başladılar ve ortak bir harekette modern, bol bol güneş ışınlarını alan hijyen ve sağlıklı hastaneler ve bakım evleri yaptılar.
İsviçre'de ilk beton bina modern mimari laboratuvarı sayılan bir verem hastalıklarının arındığı bir bakım eviydi. Mimarlar bu laboratuvarda toplumun gereksinimlerine göre yeni düşünceleri uygulamak istiyordu. Verem hastaları için güneşli balkonlar, yaşam tarzında reform ve sağlık için güneş ışınlarından doğrudan yararlanma düşüncesini bu binanın içine taşıdı. İç ve dış alanların bu şekilde kesişmesi, beyaz duvarlar, geniş camlar, temiz ortam, fuzuli süs ve bezeme eşyalarının bulunmaması gerçi modern mimarinin ticari simgesine dönüştü. Fakat gerçekte bu tarz mimari gündeme gelmeden önce de medikal protokollerin arasında yer aldıkları halde eski bakım evlerinde uygulanamayan protokollerdir.
Karantina epidemik hastalıkları önlemek üzere ve bir nevi tehlikeden uzak durmaya yönelik içgüdüsel bir refleks olan ve öz bakım için araya bir mesafe koyan en eski yöntemlerden biri olarak bilinir. Karantina aslında karşısında kendimizi zayıf hissettiğimiz bir durumla karşılaşmaktan kaçınmak için bir nevi zaman ve mekana bağlı olan aracıdır. Karantina sözcüğü günümüzde kullanıldığı anlamda mazisi 14. yüzyıla ve Avrupa'yı kara taun vurduğu yıllara dayanır. O dönemde Venedik kentinde gemi kalfaları ve yolcuları gemiden ayrılmadan önce 40 gün gemide kalmalarını öngören bir yasa çıkarılmıştı.
Ancak hastaları başka insanlardan ayırma işi bundan çok daha öncesine ve hatta insanlar bakteriler ve virüslerin hakkında pek fazla bilgileri olmadığı dönemlere dayanıyor. Eskiden karantina uygulamak için hastaları veya hastalıklardan kuşku duyulan insanları toplumdan ayırmak için bazı özel mekanlar bulunuyordu. Manao ve Toili, karantina tarih ve mimarisi hakkında yazdıkları kitabı tamamlamak için bir dizi seyahat ve mülakat gerçekleştirerek tarih boyunca karantina hakkında ilginç bulgulara ulaştılar ve 2010 yılında bir galeride karantina manzaraları adı altında bir sergi açtılar.
Manao ve Toili'nin açtığı sergide 18 mimar ve tasarımcının eserleri sergileniyordu. Bu eserlerin her biri karantinanın cismi, biyolojik, ahlaki, mimari, sosyal, siyasi ve hatta nücumu ile ilgili boyutlarından biri veya birkaçından etkilenerek yaratılmıştı. Bu eserlerin arasında astronotların uzaydan döndükten sonra alındıkları karantinanın görüntülerinden Çernobil nükleer santraline ve Guantanamo'da AIDS hastalarının tutulduğu mekana kadar birçok görüntüyü içeriyordu. Sergi için Manao ve Toili bazı tasarımcıları davet ederek antibiyotiklere karşı direniş dönemi, yeni hastalıklar, pandemiler ve biyoterörizm gibi zaruretleri göz önünde bulundurarak karantinanın geleceğini hayal etmelerini ve bu konu üzerinde çalışmalarını istediler. Yani sanatçılardan acaba insanlar karantinada nasıl vakit geçirdikleri ya da kentler nasıl daha geniş karantina alanları oluşturabilecekleri ve bunu yaparken ayrımcılık yapılmaması veya ahlaki sorunların yaşanmaması gibi soruların cevabı bekleniyordu.
XX. yüzyılın başlarında iç tasarım, ideal yaşamın hakkında nasıl düşünüldüğünü gösteriyordu. Mimarlar uzun süre büyük eleştirmen Carl Nagy'in sözlerinden kaynaklanan yaşamın asgari gereksinimleri adlı bir tezin tutsağıydı. Carl Nagy'e göre her erkek veya kadın için ayrı bir odaya sahip olma şeklinde nispi bir özgürlük gereklidir. Bu tez dünyanın birçok ülkesinde birçok taraftar buldu ve başta mimari olmak üzere birçok işi etkiledi.
Şimdi biz 2020 yılında yaşıyoruz ve koronavirüs pandemisiyle birlikte küresel şartlar bu tezin artık etkili olmadığını koymuştur. Nitekim dünya artık devam edilmesi imkansız olmasa bile çok zor gözüken bir yola girmiştir. Örneğin yıllardır yüksek binaların inşaatı, büyük kentlerden insanları düzenli bir şekilde iskan ettirmek ve hizmet sunmak gibi bakımlardan uygun bir çözüm olarak algılanırken şimdi koronavirüs pandemisi döneminde insanlar ne kadar apartmanlar gibi umumi mekanlardan uzak durarsa sağlık kurtulma şansı o kadar arttı anlaşılıyor. Zira yeni sağlık protokollerine göre insanların apartmanlarda asansör ve düğmeleri, basamaklarda parmaklıklar, metal yüzeyler gibi ortak temasa maruz kalan her şeyden ve en önemlisi komşulardan uzak durmaları gerekir.
Şimdi yaklaşık bir yıldır bize hücreleri andıran küçücük evlerimizde kalmamız söyleniyor. Düşman yani koronavirüs her yerde, caddelerde, sokaklarda, toplu taşımacılıkta, umumi mekanlarda bizi tehdit ediyor. Bu yüzden evlerimiz dünyanın en güvenli alanları sayılıyor. Ancak sorun şu ki insanlar karantinayı tahammül edemiyor ve evde karın gibi tüm ciddi uyarılara ve tavsiyelere rağmen sokağa çıkıyor. İnsanlar artık ev ortamından nefret ettiklerini ve bu alanlarda uzun süre kalamadıklarını, kısıtlamalar evin tüm detaylarını fark etmelerine sebebiyet verdiğini söylüyor.
Uzmanlara göre mimari alanda koronavirüs pandemisinden sonra yaşanacak ilk değişikliklerden biri konutların tasarımında apartman sisteminden villa tipi özel konutlara geçilmesi olacaktır. Aslında mimarların büyük bir bölümü kentsel alanlarda arsa kıtlığı yüzünden arsalardan azami derecede yararlanmaya çalışıyor. Şimdi ise uzmanlar gelecekte insanlar villa tipi konutları tercih edeceklerini ve böylece şimdiki pandemi durumu tekrarlandığı takdirde daha rahat şartlarda karantinaya girmek isteyeceklerini ve artık sitelerde komşularla sürekli karşı karşıya gelme kaygısı taşımayacaklarını belirtiyor.
Mimari alanında bir başka muhtemel değişiklik binalarda asansör sayısının artması ve özelleştirmesi olacaktır. Mimarlar yeni binaların tasarımında daha küçük ve daha çok sayıda asansör tasarlayarak her daire için özel bir asansör öngörecektir. Bundan başka yeni asansörlerin elle basılan tuşlarla çalışmayacak ve cep telefonu veya sesli komut gibi imkanlarla çalışacak ve içindekiler asansörden çıkar çıkmaz asansörün iç alanı dezenfekte edilecek.
Öte yandan korona sonrası dönemde mimari tarzı ve kentsel alanlar evlerde sebze yetiştirme imkanını da artırması gerekiyor. Koronavirüs salgını başladıktan sonra insanların kafasını kurcalayan korku ve streslerden biri gıda maddelerinin temin edildikten sonra dezenfekte edilmesidir. Bu korku özellikle ambalajsız satılan sebzevat konusunda daha da barizdir. Nitekim birçokları bu tür ürünleri almaktan vazgeçmiştir. Bu yüzden yeni tasarlanan evlerde, bahçelerde, balkonlarda ve çatılarda sebze yetiştirme imkanı öngörülebilir.
Yeni konutlarda bazı bölümleri iş yeri veya ofise dönüştürmekte koronavirüs sonrası dönemde yapılması gereken bir başka değişiklik olabilir. Koronavirüs pandemisi duruk noktasına ulaştığında birçok fabrika, firma ve iş yerleri tatile girdi ve milyonlarca kişi işsiz kaldı. Bu arada birçokları uzakta çalışma yöntemi ile işlerine evlerde devam etti ancak mevcut mimaride bu durum bir takım sıkıntılara yol açtı. Gerçekte son yıllarda inşa edilen konutlarda çalışmak için herhangi bir alan öngörülmediği anlaşılıyor. Üstelik böyle bir alan olsa bile insan ailesiyle iç içeyken kolay kolay iş yapamıyor.
Şimdi ise uzmanlar mimari ustaları gelecekte mutlaka çalışma odası gibi alanları öngördükleri şekilde yeni binaları tasarlayacaklarını veya eski konutlar villa tipi konutlara dönüştürüldüğü takdirde bahçenin bir köşesini de bu konuya ayıracaklarını belirtiyor. Aslında İran'ın mimari tarihine bakıldığında bu konu yeni bir konu olmadığı anlaşılır. Eskiden İran'a yapılan konutlarda her alan yatak odası, oturma odası, misafir odası gibi hangi amaç için kullanılacağından ziyade alanın niteliği, boyutları ve uygunluğuna göre tanımlanırdı. İran mimarisinde salon 3 kapılı, 5 kapılı gibi tabirler evdeki alanların işlerinde göre birbirinden ayrıldığının önemini yansıtan örneklerdir. Konutların alanlarının birbirinden ayrıldığı bu sistemde her alan, günün çeşitli saatlerinde veya yılın çeşitli günlerinde çeşitli işlevlere karşılık verebilecek şekilde oluşturuluyordu.
Ancak şimdi konut mimarisi için kalıcı bir miras olarak yaşanacak önemli gelişme fiziksel değişikliklerin ötesindedir. Koronavirüs sonrası dönemde bu virüs ister olsun ister olmasın insanların konut meselesine bakışı, oda sayısı veya yüz ölçümü veya iç dekorasyonunun ötesinde bir bakış olacağı kesindir. Şimdi insanların büyük bir bölümü ideal konut kavramını ve konutların mimarisinde eksiklikleri daha iyi anlaşılıyor ve yine de onlar için dünyanın en güvenli yeri kendi evleri olduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden hepimiz evlerimizde mümkün mertebe uygun karantina şartlarını oluşturarak cismi ve ruhi açılardan kendimizi daha fazla güvende hissetmeliyiz.
Değerli dinleyiciler, epidemik hastalıkları ve tarih boyunca sanatçılara ilham kaynağı olmasını ele aldığımız programımızın 3. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başarılı İranlı Bayanlar. Değerli dinleyiciler, Başarılı İranlı Bayanlar adlı haftalık programımızın bir diğer bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Her bölümde sizlerle birlikte günümüzde yaşanan önemli olaylarda İranlı bayanların kabiliyetleri ve başarıları hakkında konuşacağız. Bilindiği üzere 1 Ekim günü Uluslararası Yaşlılar Günü'ydü. Tüm yaşlılarımızı saygı ile anarak bugün sizleri İranlı yaşlı fakat başarılı bir kadınla tanıştırmak istiyoruz. Bayan Zehra Akili ile. Bilindiği gibi yaşlılık tıpkı çocukluk, ergenlik veya gençlik gibi birçok insanın yaşamının bir aşamasıdır. Fakat büyük bir farkla. Çocukluk ve gençlik döneminin her anı enerji ve çalışma ile dolup taşarken, yaşlılıkta insanın fiziki gücünün azalması nedeniyle birçok çalışmanın kabiliyeti genelde kısıtlanıyor. Genelde diyoruz çünkü bazı istisnalar da var. Birçok yaşlının hayatında refah, bağımsızlık ve mesleki hedeflerin devam etmesi hala yaşanıyor. Üstelik tüm bunlar yaşlıların hayat sevinci ve yaşam umudunu da arttırarak koruyor. İşte Bayan Zehra Akili de bu cümledendir. ...1945 yılında İran'ın merkezi ilinin merkez kenti olan Arak'ta dünyaya gelen Zehra Akili profesyonel bir sporcudur ve geriye dönüp baktığında ömrünün boşa geçtiğini düşünmüyor. Kendisi şöyle diyor. İnsanın kendisiyle hesaplaşması güzel bir şeydir. Ben ve yaşam birbirimizle uzlaştık. 10 dakikasını boşa harcadığım tek bir gün yok. Gece uyurken ertesi günün programını yapıyorum. Spor saatime tam olarak uyuyorum. Herkes benim sabahları saat 9.30'a kadar spor yaptığımı ve gecede saat 10'da uyuduğumu bilir. Ben spora aşığım ve her sabah spor yapma aşkıyla uyanıyor, akşam ise spor aşkıyla uyuyorum. Bu benim sağlık reçetemdir. İnsanın yaşı ilerledikçe bazı hastalıklara yakalanma imkanı da artıyor. Tabii ki fiziksel ve ruhsal sorunlar ise yaşlılığın sonuçlarıdır. Fakat Zehra Akili hastalıklara bu izni vermiyor. Yaklaşık 7 yıl önce bu azimli kadının sporu daha profesyonel bir yön kazandı. Yerel rekabetlerden başlayarak bölge ve ardından da iller arası yarışlara katıldı ve spor hayatı onu Çin'e götürdü. Zehra Akili, Çin'de Asya Yaşlılar Koşu rekabetlerinde ve kendisinden 5 yaş daha genç olanlar kategorisine katıldı ve Asya dördüncüsü olmayı başardı. Çin'de genç, yaşlı, insanların çoğunun bisiklete bindiğini gören Zehra Akili, Tahran'a dönüşünde bisiklet öğrenmek için kendisine söz veriyor ve şöyle anlatıyor. Bisiklet öğrenmek hem de bu yaşta zordur fakat benim iradem kadar değil tabii. Bisikletten düşe kalka nihayet bisiklet binmeyi öğrendim. Zehra Hanım, sağlık sırrının ne olduğunu soruyoruz. Yaşlıların ruhsal, psikolojik ve fiziksel sağlıklarının anahtarı onların yaşamına coşku, sevinç ve mutluluk katmaktır. Ve buna göre tüm bunlar sporla kazanılıyor diyor. Güçlü ve atılgandır. Yerinden kalkarak şöyle devam ediyor. Herkes benim yaşlandığımı ve pedal çeviremeyeceğimi sanıyor. Gelin beraber yarışalım. Bence yaş sadece bir rakamdan ibarettir ve moral ise yaşa göre üstündür. Ben spor yaparken hiç kötü şeyler düşünmüyorum. Bir köşeye çekilip hüzne dalmıyorum. Sporun benim hayatıma neler kazandırdığını ve bende nasıl bir değişime sebep olduğunu görün. Çakıl taşların üstüne basarak şöyle diyor Zehra Akili. Dağcılık gençlik döneminin sporu olduğunu kim söylemişti? Tahran'ın çevresinde Toçal, Derake ve Evin gibi yükseklikleri fetheden Zehra Hanım şöyle devam ediyor. Dağın enteresan bir enerjisi var. Bir kez umutsuzluğa kapıldığınızda ve şimdikilerin deyimi ile negatif enerjiyle dolu olduğunuz bir gün dağa çıkın. Tüm negatif enerjinizi yok eder. Zehra Akili için dağcılık sırf eğlence ve zaman geçirmek değildir. Ve dağcılığı profesyonelce sürdürüyor. Ailesi de sporcudur. Spor aletlerini tam donanımlı hale getirerek yaşı ilerledikçe daha ciddi ve zor sporları yapmaya kararlıdır. Tahran'ın güneybatı bölgesinde yaşayan Zehra Akili'nin eşi çarşıda iyi bir konuma sahip ve çocuklarının da maddi durumu iyidir. Fakat bu azimli büyük anne eski mahallesinden taşınmak istemiyor. Ben spora bu mahalleden başladım. Bu parktan ve bu stadyumdan. Nereye baksan park ve ağaçlık alanı, havuz, spor olanakları, hatta bazıları kentin zengin kesiminden üstü açık havuzu kullanmak için buraya geliyorlar, diyor. Zahra Akili, yaşlı bir sporcu olarak 17 yılını ciddi ve profesyonel olarak sabah sporlarını hiç aksatmadan sürdürüyor. 75 yaşındaki sporcu bundan 7 yıl önce atletizme başladı. Aynı zamanda dağcı olan Zehra Hanım, İran'ın maraton koşu şampiyonu ve Asya Yaşlılar Koşusu dördüncülüğü de vardır. 6 çocuk ve 10 torunu ile mutlu bir hayat yaşayan büyük anne, torunları ile koşu yarışları düzenliyor ve hepsini de kazanıyor. Günümüzde sporun önemi herkes tarafından biliniyor. Günümüz yaşamın modernleşmesi gereği olan makineleşme, birçok mesleğin uzun süreli hareketsizce yapılmasını gerektirir. Ve bu da insanların günlük hareketlerinin kısıtlı ve az olmasına sebep olur. Başka bir ifadeyle, eski zamanlarda günlük yaşamın birçok faaliyeti fiziki olarak yapılırken insanların yaşamında bir nevi spor sayılırdı. Fakat bugün bir nevi hareketsizlik söz konusudur ve bu yüzden uzmanlar herkese spor yapmayı tavsiye ediyorlar. Spor insanın iç sisteminde oluşturduğu değişikliklerle insanın sağlığına yardımcı olur. Fiziki kabiliyetlerini arttırır, birçok hastalığı önler ve üstelik birçok hastalığın tedavisine de yardımcı olur. Ayrıca insanın fiziki ve ruh sağlığı arasındaki bağlantı nedeniyle spor insanın fiziksel sağlığını etkilerken ruhsal sağlığına da pozitif katkı sağlar. Zehra Akili bu bağlamda şöyle diyor. İnanın bundan 17 yıl önce düşmeden biraz yürümeyi arzuluyordum. Yürürken yerin ağız açtığını hissediyordum. Sürekli düşüyordum. Normal yürümek bile bana çok zor geliyordu. Bir doktordan başka bir doktora gidiyordum. Sadece sağlığımı tekrar kazanacak bir yol arıyordum. Bir gün parka geldim ve hafif bir egzersizle sağlığa giden yolu bulduğumu hissettim. O günden sonra sizinle konuştuğum şimdiye kadar her gün spor yapıyorum. Spor bana kaybettiğim sağlığımı geri verdi. Şimdi yıllardan beri her gün sabah namazından sonra saat 6.30'da evden çıkıyor, parka geliyor ve yaklaşık saat 9'a kadar spor yapıyorum. 75 yaşında olan Zehra Akili, azimli ve iradeli yüzlerce İranlı kadından sadece biridir. Sporda birçok başarıya imza atan Zehra Akili, tüm kadınların sağlığını isteyerek, heyecan ve coşku ile yaşamak istiyorsanız, spor yapın diyor. Değerli dinleyiciler, Başarılı İranlı Bayanlar adlı bugünkü programımızda sporcu bayan Zehra Akil ile tanıştık. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran'a karşı zalimce yaptırımların son bulması gerektiğini belirtti. Beyaz Saray'ın İran karşıtı siyasetleri devam ederken Amerika Hazine Bakanlığı yayınladığı bildirdiği iki İranlıyı daha yaptırım listesine aldı. İçlerine eski yetkililerde olmak üzere 50 Amerikalı şahsiyet yayınladıkları bildirdi. Amerika'nın gelecek yönetiminden İran'la varılan nükleer anlaşmaya dönülmesini istedi. İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Ali Bagheri Keni, Amerikalılar, İranlıları sahte iddialarla rehin alarak İran hapishanelerinde tutulan Amerikan vatandaşlığı olan suçlularla İranlıları takas etmeye çalışıyorlar dedi. İslam mezheplerini yakınlaştırma Dünya Kurultayı Sekreteri Hamid Şehriyari, baştan günümüze kadar Filistin meselesi İslam ümmetinin canlılığını ve dinamizmini göstermektedir dedi. Amerika, Rusya'dan S-400 sistemlerin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika tarafından Türkiye savunma sanayisinin yaptırım listesine alınmasını çok büyük bir hata olarak değerlendirdi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan, Türkiye ile görüşmek yerine Avrupa Birliği'nden başka kapılardan medet umuyor dedi. Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'de son 24 saatte 204.289 COVID testi yapıldı, 299 kişi hayatını kaybetti. Suriye, Türkiye'nin Hasekeş şehri halkının suyunu kesmesinin savaş cinayeti olduğunu belirtti. Ve Siyonist rejim bu sabah yine Gazze şeridini hedef aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.